Ayrım 19, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 227, 37. bölüm. Dakter vücudunu çok yumuşak elli genç bir Suriyeli kıza ovduruyordu ki Mehi kapıda belirdi.
Ne zaman döndün?
Dün akşam, kötü durumda. General masajcıya çekilmesini işaret etti. Bilgin inleyerek döndü, güçlükle doğrulup oturdu.
O korkunç yolculukta çöl fareleri neredeyse öldüreceklerdi beni. Sıcaklık, çöl, çevrede cirit atan haydutlar. Bundan böyle bu gibi araştırmalar için bana güvenmeyin. Bir dahaki sefere yardımcılarımdan birini göndereceğim.
Dakterin sağ şakağını kaplayan sargı söylediklerini kanıtlıyordu.
Hala hayattasın, yaşadıklarını da çabucak unutursun. Şimdi asıl konumuza gelelim, ne öğrendin?
Hiç.
Ne demek hiç? Benimle alay edilmesinden nefret ederim.
Sizinle alay etmek benim için düşünülemeyecek bir şey. Bana kalırsa öğrenecek bir şey de yok. Cebel el Zeyt, bitüm ve galen çıkarılan bir maden sahasından başka bir şey değil. Çıkarılanların da nerelerde kullanıldığını öğrendim. Benden öncekiler de aynı miktarları getirdim. Sürme yapımcılarından iyi para kazanacağız. Orada ne hazine var ne de bir sır, inanın bana.
Öyleyse hakikat meydanı neden her sefere bir adam gönderiyor?
Daha önce hiç düşünemediğimiz bir nedenden, adet saplarında kullanacak bir yapışkan elde etmek için. Bu adamlar bizim sandığımız gibi değil, hepsi basit insanlar. Onların yanında bunca gün geçirdikten sonra tek kaygılarının şantiyeyi iyi çalıştırmak ve işçilerine iyi bakmak olduğuna yemin edebilirim.
Mehi bütün gücüyle tokatladı dakteri. Yarı yarıya baygın Bilgi'nin kendine gelmesi uzun sürdü. Sol yana alevler içindeydi, kafatası da zonkluyordu.
Ne oluyor size general?
Bir salak gibi düşünüp bildiklerini de unutuyorsun. Seni kandırdılar zavallı dostum, seni uyuttular. Ben de uyandırıyorum seni. Öğrenmek zorunda olduğumuz sırlar hakikat meydanında, başka hiçbir yerde değil. Karşımızdakiler ne aptal ne de senin sandığın gibi basit insanlar. Hepsi de kendilerini nasıl koruyacaklarını iyi bilen kurnaz adamlar. Seni kandıranlar ustabaşının emirlerine uydular. İnan bana, o adam hiçbir şeyi rastlantıya bırakmaz.
Eşekler hakikat meydanının ana kapısının önünde durdu. Tuti Panebin birkaç yardımcısıyla birlikte sepetlerdeki galen külçelerini teker teker saydı, mezar katibine vereceği rapora kesin sayıyı yazması gerekiyordu. Sonra değerli yük yolcuları uzun uzun kutlayan güçlü naht ve somurtkan Karun'un sırtında köye taşındı.
Kuyumcumuza göz kulak olacağını bildiğimiz için pek endişelenmedik dedi Karo Panebe.
Yine de döndüğünüzü görmek sevindirici.
Köyde bir sorun yok ya.
Emin ol, sıkılacak zaman bulamadık. Ustabaşı adet temizliği yaptırdı ve yontucular işe başladı bir de.
Suskun Nefer zanaatkarları karşılamaya geldi. İkisiyle de kucaklaştı.
Her şey yolunda mıydı?
Az çok dedi Tuti. Çöl fareleri iki kez saldırdı ama Panep tehlikeyi her seferinde savuşturdu. Bir de dakter araştırmanın amacını öğrenmeye kalktı. Başaramadı.
Emin misin?
Kendine güvenmek kusurdur kuşkusuz. O herif bizden hoşlanmıyor. Üstelik gereğinden kurnaz görünüyor bana. Ondan çekinmemiz gerekecek.
Gerekli olanı getirdin mi?
Mükemmel bir ürün, hem de fazlasıyla.
Panebin haberi var mı?
Petrolü gösterdim, tehlikelerini anlattım. Yanımızdayken davranışının her bakımdan övgüye değer olduğunu söylemek istiyorum.
Tuti karısının yanına gitti.
Eğer yanlış anlamadıysam çölle hala müttefiksin dedi Nefer Panebe.
Çöl ile ben birbirimize benziyor, birbirimizi anlıyoruz. Çöl olmasa köyümüz de olmazdı. Büyük şantiyelere ne zaman başlıyoruz?
Yarından sonra.
Daha iyi, başlangıç ekibinde miyim?
Pek istemiyordum ama Tuti kararımı değiştirdi.
Panep sevinçle zıpladı. Gidip karım ile çocuğuma sarılayım.
Genç dev koşmaya başladı ama fazla uzaklaşamadı. Kısa kırmızı elbisesi içindeki büyüleyici Firuze, boynuna zarif bir inci kolye takmış evinin eşiğinde uzun saçlarını tarıyordu. evini iyi yöneten bir kadın bulunmaz bir hazinedir diye fısıldadı. Sana karına hayranlığını anlatmak, yorulmadan üstesinden geldiği işler için onu kutlamak düşer. Neden evimin önünde duruyorsun?
Girmeme izin vermeyecek misin?
Tehlikenin farkında değil misin?
Kavurucu çölün ortasında kadınsız kalmış bir zavallıya hiç acımıyor musun?
Firuze kenara çekildi. Panep usulca kadının beline sarılıp havaya kaldırdı. Evin girişindeki aşk yatağının üzerine bırakıverdi. Çekiciliğine ve güzelliğine direnemeyecekti. Üstelik direnmeye de hiç niyeti yoktu. Kadın soyununca deri keselerden birinin bağcığını çözdü, kuyumcu Tuti'nin kestiği akikleri çıkardı ve sevgilisinin göbeğinin üzerine dizdi.
Harika görünüyorlar, öyle değil mi?
Sakın nazikleşiyor olmayasın Panep.
Hiç endişelenme.
Firuze'ye harikaları seyretme fırsatı vermedi. Uzun zamandır aşka susamış genç erkek susuzluğuyla öptü kadını. Firuze'nin de direnmeye niyeti yoktu. Sevgilisine duyguları çölün değerli taşlarından daha fazla uyandıracak harikalar sundu. Lekesiz Muhabbet minderli bir iskemleye oturmuş dinleniyordu. Hizmetçilerden biri ayaklarını ovarken köyü mesken seçmiş maymunlardan biri de mutfakta bir incirin tadına bakıyordu. Evden eve geziyordu hayvan. Birkaç gün eğleniyor, onu tüm oyuncaklarından çok seven çocukları neşelendirdiği için gittiği hiçbir yerden kovulmuyordu. Genç kadının karşısındaki süt annenin memesine yapışmış iri yarı bebek durmak yorulmak bilmeksizin emiyordu. ''Böylesini hiç görmedim'' dedi süt anne. ''Yakında damının altında iki dev beslemek zorunda kalacaksın.'' Süt anne keçi boynuzu kokulu sütünü çoğaltmak için durmadan incir suyu içip taze balık yiyordu. Daha şimdiden katı yiyeceklerle beslenmeye başlayan Aperti'nin iştahı bir türlü kesilmiyordu. Bazen rahibelik görevlerini yerine getirmeye, evini çekip çevirmeye ve çocuk yetiştirmeye yeterli gücü olup olmayacağını merak ediyordu Uhabet. Sonra yumurcağın zamanının çoğunu dışarıda geçireceğini, babanın da oğlunu güreşe ve benzeri eğlencelere götüreceğini düşünüp rahatlıyordu.
''Komşum Panep'i ana kapının yanında gördüğünü iddia ediyor.'' dedi Uhabet. ''Gerçekten dönüp dönmediğini biliyor musun süt anne?''
Süt anne rahatsız oldu. Uhabet'in gözlerine bakmaktan kaçındı.
''Bu sabah oradan geçmedim.'' dedi.
''Demek Firuze'yi görmeye gitti.'' dedi Uhabet. ''Hem böylesi daha iyi. Akşam buraya geldiğinde içini kavuran yangın sönmüş olur.''
Maymun mutfaktan dışarı fırlayarak evin kapısından girmekte olan Panev'in omzuna sıçradı. Hayvan dev adamın omzunda minicik görünüyordu.
''Umarım herkes iyidir. Gel beni selamla oğlum.''
Süt anne Aperti'yi babasına uzattı. Panep oğlunu usulca kollarında sallarken Berigi çekingen bir parmakla dev adamın saçlarını yokluyordu.
''Ne güzel çocuk'' diye haykırdı Panep. ''Bütün marifet sende Uhabet. Dur bakayım, bakışında bir tuhaflık var senin.''
''Doğru, çok yorgunum.''
Genç dev oğlunu süt annenin kollarına bıraktı, sonra karısının kucağına deri bir kese koydu.
''Nedir bu?''
''Hele bir aç.''
Uhabet bağcığı çözüp kesenin içine baktı.
''Süleyman taşı, kırmızı akikler.''
''Kadınlardan çoğunu kıskançlıktan solduracak gerdanlıklar yapacağına inanıyorum.''
''Senden daha masraflı bir şey istiyorum. Süt anne için taze balık gerekiyor. Oğlunun pis boğazlığı yüzünden daha fazla beslenmesi gerekiyor. Payına düşen de yetersiz.''
''Şimdi hallederim.''
Panep karısının alnını öperken aralık kapıdan katip yardımcısı İmuni göründü.
''Aynı toplantınızı böldüğüm için üzgünüm. Mezar katibi acilen Panep'le görüşmek istiyor.''
38. Bölüm. Panep karşısındaki herifi seve seve boğabilirdi. Ama Kenhir'in emirlerini dinlemezlik edemezdi. Hele görüşmeyi düşünüp meraklandığında hiç. O yüzden onu ailesinden uzaklaştırdığı için üzülür görünmesinden nefret ettiği İmuni'nin peşine düştü.
Seni uyarıyorum Panep, mezar katibi son derecede gergin.
Demek bir değişiklik yok.
Eğer senin yüzündense yerinde olmak istemezdim.
Endişelenme İmoni.
Büyük adımlarla yürüyerek katip yardımcısını koşmak zorunda bıraktı. Güçlü Niyut, Kenhir'in güzel evini süpürüyordu.
Seni bekliyor dedi Panep'e.
İmoni de içeri girmeye yeltendi ama Niyut süpürgesiyle engelledi onu.
Hayır, sadece Panep, başkası yok dedi mezar katibi.
Öfkelenen İmoni dönüp giderken cesur ustabaşı ile bilge kadının bulunduğu çalışma odasına girdi. Mezar katibi bu kez gerçekten çok düşünceli görünüyordu.
Size büyük bir felaketten bahsetmeden önce açıklayacaklarımı kimseye tekrarlamayacağınıza dair söz vermenizi istiyorum.
Nefer, Işık ve Panep söz verdi.
En değerli adetlerimiz bir anahtarının bende, birinin de usta başında bulunduğu güvenli bir odada saklanıyor diye anlattı Kenhir. Hırsızlıkları önlemek için 3. Amenofis döneminde bir marangozun geliştirdiği kilit sistemini kullandık.
Hırsızlıklar mı diye şaşırdı Panep. Burada, köyde hırsızlık.
İnsan her yerde insandır. Bunun kanıtını biraz önce gördüm. Birisi aletleri sakladığımız odaya girmeye çalışmış.
İnanılır gibi değil.
Maalesef çalışmış. Hırsız mezar mührünü bastığım kil parçasını kırmış. Sonra da ilk ahşap direği kesmeye çalışmış. O sırada ikinci kilit harekete geçirdiğini anlayıp üçüncüsünün de olabileceğini düşünmüş. Yakalanmaktan korkarak vazgeçmiş. Ama bıraktığı izler çok belirgin.
Bunları söyleyen mezar katibi olmasa duyduklarımın tek kelimesine inanmazdım dedi ustabaşı. Artık gerçekle yüz yüzeyiz. Aramızda namussuz bir zanaatkar var. Ya da en azından loncanın ortak malını çalacak kadar hırslı biri.
Bu çok ağır bir suç dedi Kenhir. Şef Sobek'e haber vermemiz gerekmez mi?
Bu iş sadece bizi ilgilendiriyor diye itiraz etti Panep. Bir dış müdahale olmadan kendi aramızda hallederim.
Yalnız üçünüze güveniyorum dedi mezar katibi. Ustabaşı ile bilge kadın loncanın annesi ile babasıdır. Sana gelince Panep hırsızlık girişimi sırasında köyde bile değildin.
Tuti de yoktu.
Doğru ama hırsızın suç ortağı olabilir.
Ya ben?
Bir hırsıza asla yardım etmezdin.
Belki de bu konuyu fazla büyütmemek gerekir dedi Nefer. Bir suç girişiminde bulunulduğu kuşku götürmez. Ama suçlunun buna bir daha cesaret edemeyeceğine inanıyorum.
Fazla iyimser değil misin diye sordu Kenhir.
Yarın sol ekibin şefiyle görüştükten sonra tüm sağ ekibi toplayıp iki büyük şantiyedeki işleri dağıtacağım. Üzerimize aldığımız eserin büyüklüğünün herkesin ruhunu yücelteceğine inanmak istiyorum.
Göğe dokunabilmek için Nefer gibi insanlar gerek diye düşündü Kenhir. Ayakların yere basması için de benim gibiler.
Bilge kadın ne düşünüyor diye sordu.
Büyük esere güvenmek ve insanlara karşı gözü açık durmak.
Panep önce bir gölette oluşturulan balıkçıların lonca için tatlı su levreyi, kefal, alabalık ve mırmır yetiştirdiği livara gitti. Zanaatkarlar bu yöntemle istedikleri kadar taze balık yiyebileceklerinden kuşku duymuyorlardı. Her mevsim tazeliklerini koruyan söğütler ile firavun incirlerini çevrilediği hakikat meydanı livarı, batı yakası yöneticiliğince ciddiyetle denetleniyordu. Göletin hemen yanında balıkçıların tuz deposu vardı. Güzel balıkları boydan boya yarıyorlar, içlerini boşaltıp güneşte kuruttuktan sonra tuzluyorlardı. Tavalık ve küçük balıklar sepetlere yerleştirilirken büyükleri iki hamal tarafından taşınan sırıklara asılıyordu. Panep keskin bıçağıyla dev gibi bir tatlı su levreğine girişmeye hazırlanan balıkçıya yöneldi. Balıkçının arkadaşı da yumurta ve tuzlu kefalden nefis bir yemek hazırlıyordu.
Selam dostum, ben lekesiz Uhabet'in kocası Panep'im. Oğlumun süt annesi için bana bir sepet taze balık ile bir testi dolusu salamura gerek. Kim olursan ol sana balık yok. Bize verilen emir kesin. Balık köy livarına teslim edilecek ve her gelen balık katip yardımcısına bildirilecek. Zanaatkara doğrudan balık vermek yasak.
Süt anne için de mi yasak?
Herkese yasak.
Panep balıkçı ile yardımcılarını korkutup kaçırabileceğini düşündü. Ama köy için elinden geleni yapan bu sakin topluluğu karıştırmamayı tercih etti.
Nehre kadar git diye konuştu balıkçı. Oradaki balıkçılar daha anlayışlı çıkabilir.
Firavun incirinin gölgesindeki ihtiyar balıkçı ağlarını onarırken arkadaşları da tatları nefis balıkları yakalamak için çeşitli yöntemler deniyordu. Bazıları ağzı birbirine bağlanmış iki çapraz direkle açılan torba ağ kullanıyordu. Aletin kullanılması oldukça basitti ama balıkla dolduğunda sudan çıkarılması için çok güçlü kollar gerektiriyordu.
Baksana dede, burada balık satılıyor mu?
Hayır, adamların büyük Ramses tapınağının rahipleri için çalışıyor.
Hakikat meydanı için çalışanları nerede bulabilirim?
Kanalda kuzeye doğru 100 metre sonra.
Biri kıyıda biri kayıkta iki ekibe ayrılmış 6 adam balık dolu kanalın ortasına bir ağ germiş ve iki ucundan tutmuştu.
Sakatutun tembeller diye bağırdı sakallı ve göbekli olan patronları. Eğlendiğimizi mi sanıyorsun dedi ondan da çirkin olanı. Haydi topluyoruz.
Kefaller, levrekler güzel bir voleydi. Ağı boşaltın, hala oynayan balıkları öldürün, sonra da söğüdün gölgesine bıraktığım sepetlere doldurun, oyalanmayın. Genç dev yaklaştı. Adım Panep, taze balık almak istiyordum. Patron uzun uzun süzdü Panep'i.
Benim adım da Nia, ne ödemeyi düşünüyorsun?
Her zamankine, bir sepet dolusu tatlısı levreğine bir nazarlık.
Tamam, nazarlık yanında mı?
İşte. Panep'in çölden getirdiği bir akik parçasına bolluk işareti olarak tanınan açmış bir papirüs sapı kazınmıştı. Nia avucundaki nazarlığı tarttı sonra elini kapadı.
Harika, gerçekten harika. Verdiğin nazarlık bir sepet tatlı su levreye eder.
İyi ya, sen de ver.
İsterdim ama mümkün değil. Sen de böyle kabul et işte evlat. Balıklarımı her önüme gelene satamam ki. Ama verilen verilmiş demektir. Yanımda çalışanların hepsi de tanık, bana nazarlık falan vermedin. Onun için tabanları yağlasan daha iyi olur.
5 balıkçı patronlarının arkasında toplandı. Hakikat meydanı zanaatkarına böyle davranıyorsunuz demek.
Nia bir kahkaha patlattı. Yallah dedim sana, yoksa bir daha balık sözü bile etmek istemeyeceksin.
Panep'in yumruğu Nia'nın göbeğine öyle hızlı gömüldü ki Şişko arkaya savruldu. Adamlarının üzerine düşüp onlarla birlikte devrildi. Ayağa kalkmayı başaran ilk ikisi genç devin yumruklarını yiyip oldukları yere çöktü. Geriye kalanlar kaçmayı yeğledi. Panep balıkçı patronun başına boş bir balık sepeti geçirip kıçını tekmeledi.
Taze balıklarımı alıp nazarlığı bırakıyorum Nia. Dilerim o nazarlık sana daha namuslu davranmayı öğretir.
19. ayrımın sonu. Sayfa 237.